Ayrım 34, sayfa 244. Okuma çalışması. Öğrencinin yüksek sesle okumadan önce bir pasajı sessiz olarak gözden geçirmesine izin verilmeli, kısa ve kolay okuma parçaları üzerinde pratik yaptırılmalıdır. Konuyu okumadan önce varsa giriş, özet, gözden geçirme sorularını ya da parçanın sonundaki anlamaya ilişkin soruları okuması önerilebilir. Ayrıca konuların başlık ve alt başlıklarına dikkati çekilmelidir. Başlık ana fikri ve materyalin nasıl organize edildiğini öğretir. Çocuğun okuma sırasında noktalama işaretlerini uygun bir şekilde vurgulaması, okuduğunu anlama açısından çok önemlidir. Çocuğa her virgülden sonra kısa soluk alması, her cümlenin sonunda da muntazam soluk alması öğretilebilir. Yeniden okuma aşamasında kolaylık sağlaması için konunun önemli yerlerinin altının çizilmesine ya da not edilmesine destek verilmelidir. Yüksek sesle tekrar yapması desteklenmelidir. Sık sık okuma çalışmaları yapılmalı. Bu çalışmalar sırasında sözcükler sesli olarak okunurken çocuk yazıyı görmeli ve parmağını hareket ettirerek takip edebilmelidir. Harfleri ters yazmak 7 yaşına kadar normaldir. Çocuk 7 yaşını geçtiği halde harfleri ters yazıyorsa, okul eşyalarıyla taşıyabileceği bir kartonun üstüne alfabedeki harfler yazılabilir. Bir harfin nasıl yazılacağından emin olmadığı zamanlar bu kartı kullanabilir. Bu sorunu rakamlarla da yaşıyorsa aynı yöntem uygulanabilir. 5 sözcüklük kelime listeleri oluşturulmalı, gruplara bölünmeli ve her gün bir grup çalışılmalıdır. Örneğin önce kelimeleri ezberleme, bunları akıldan yazma, sonra kağıda yazma yararlı olabilir. Matematik çalışması. Matematik problemlerinde zorlanıyorsa her gün 15 dakika yukarıdaki adımları kullanarak matematik çalışılabilir. Yenilere geçmeden önce eski konular gözden geçirilmelidir. Bu çalışmalar çocuk aşırı zorlanıp duygusal bir kızgınlık yaşamadan sonlandırılmalıdır. Matematik işlemlerinde parmakların kullanımına izin verilmelidir. Zaman sınırlı testler öğrencide stres yarattığı için matematik dersinde süre tutulmamalıdır. İşlemin işaretini fosforlu ya da renkli kalemlerle çizmek, karışık işlemlerde de problemleri renkli işaretlerle kodlamak, toplama işlemini yeşille, çıkartma işlemini kırmızı ile kodlamak yararlı olabilir. Ödev. Ödevler sıkıcı ve monoton olmaktan çıkarılıp canlı ve ilgi çekici bir görevle birleştirilmelidir. Çok fazla ödev verilmeden yapabileceği ödevler ile başarı duygusunu yaşamasını sağlamak, başarısızlık deneyimlerini azaltacak önlemler almak yararlı olur. Verilen ödevin alındığından emin olmak ve dönüşte kontrolünü yapmak gerekir. Verilen ödeve ilişkin öğrencilerin görüşleri alınmalıdır. Görevini yerine getirebilmesiyle ilgili düşünce ve duyguları öğrenilmelidir. Ödevlerin uygunluğu iyi değerlendirilip hem öğrencide engellenme yaratacak çok zor ve uzun hem de öğrenci için sıkıcı olabilecek çok kolay ve tekrarlayıcı ödevlerden kaçınılmalıdır. Sınav. Bu çocuklar yazılı değil sözlü sınavlarda daha başarılıdırlar. Yazılı sınav yapılacaksa açık uçlu yerine çoktan seçmeli sınav tercih edilmelidir. Sınav başlamadan önce öğrencinin sınav formatını incelemesine izin verilmelidir. Çoktan seçmeli, doğru yanlış, boşluk doldurma gibi. Öğrencilere sınav sırasında yönergeleri dikkatli bir şekilde okumaları hatırlatılmalıdır. Yönergeye ait kelimelerin altını çizmek yararlı olabilir. Tanımlayın, özetleyin, eş anlamlısını bulun gibi. Çoktan seçmeli sınavlarda dürtüsel hatalar yapan öğrencilere cevap seçeneklerini örtmeleri öğretilebilir. Öğrenci soruyu okuyup cevabı düşündükten sonra seçenekleri açar ve doğru cevabı işaretlerse başarı şansı artar. Çoğu kez yavaş çözdüklerinden sınavı tamamlamaları için ek süre verilebilir. Cevapları gözden geçirmesi hatırlatılmalıdır. Probleminden çok yetenekleri derecelendirilmelidir. Örneğin el yazısının noktalamalarını, harf ve hece hatalarını değil de coğrafya sınavının içeriği değerlendirilmelidir. Yanlış cevaplarının sayısından çok doğru cevaplarıyla ilgilenilmelidir. Öğrenme güçlüğü gösteren öğrencilerle ilgili okulun psikolojik danışmanıyla işbirliği yapılmalıdır. Psikolojik danışmana öneriler. Psikolojik danışmanlar, özgül öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların belirlenmesinde önemli rol oynamaktadırlar. Çünkü bu çocuklar hafif düzeyde zihinsel yetersizlikle kolaylıkla karıştırılabilmektedirler. Nitekim geçmişte ülkemizde bu çocuklar arasında hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı alan pek çok öğrenci bulunmaktadır. Okulda çalışan psikolojik danışman, okul başarısızlığı bulunan öğrencileri rehberlik ve araştırma merkezine yönlendirmeden önce detaylı bir ön değerlendirmeden geçirmelidir. Hatta özgül öğrenme güçlüğünden şüphelendiği durumlarda ön değerlendirme raporunda bunu belirtmelidir. Benzer şekilde rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan psikolojik danışmanlar, eğitsel tanı koymak için yaptıkları değerlendirmelerde özgül öğrenme güçlüğünü ayırt edebilmelidir. Tanı ve tedavi için mutlaka bir sağlık kuruluşuna yönlendirme yapılmalı, çocuğun çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı ile bir klinik psikolog tarafından incelenmesi sağlanmalıdır. Psikolojik danışman, okul ve ev ortamının çocukların ihtiyaçlarına dönük yapılandırılmasında rehberlik yapmalıdır. Psikolojik danışman, özgül öğrenme güçlüğü tanısı almış çocuklara okuldaki kaynaştırma programının etkili bir şekilde uygulanması amacıyla öğretmene rehberlik yapmalıdır. Öğretmenlerin pedagojik açıdan doğru yaklaşımlar sergilemesi için üstte yer alan öğretmene öneriler başlıklı bilgiler öğretmenlerle paylaşılabilir. Öğrencinin bireysel eğitim planının hazırlanıp uygulanmasında ve BEP ekibinde yer alan öğretmen, veli, idareci gibi kişiler arasında takım çalışmasının devamlılığının sağlanmasında çaba harcamalıdır. Aile ve öğretmenlere çocukların tanısı ve almaları gereken özel eğitime ilişkin temel bilgiler anlatılmalıdır. Çocuğa ev içinde verilen eğitimle okulda yapılan çalışmalar arasında uyumun sağlanmasında aktif rol oynamalıdır. Okuldaki öğretmeni, aile, rehberlik ve araştırma merkezi, doktor ve varsa destek aldığı özel eğitim kurumu arasında koordinasyonun sağlanmasında sorumluluk almalıdır. Anne babanın pedagojik açıdan doğru yaklaşımlar sergilemesi için üstte yer alan anne babaya öneriler başlıklı bilgiler ebeveynlerle paylaşılabilir. Aile rehberliği ve danışmanlığı çalışmaların önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Aileye çocuklarının yaşadığı güçlük hakkında bireysel görüşme, seminer veya yazılı dokümanlarla bilgi verilmelidir. Ayrıca çocuğun davranışlarına nasıl tepki verileceği anlatılmalıdır. Ailenin çocuğun gelişimi ile ilgili kaygıları olduğunda bu kaygılarla çalışılmalı ve aileye psikolojik destek sunulmalıdır. Ailelere psikolojik destek kapsamında grup çalışmaları yapılabilir. Bu çalışmalarda engellenme, hayal kırıklığı, öfke, kaygı, umutsuzluk gibi duygularının kaynakları ve bunların nasıl ele alınacağı çalışılabilir. Öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların ailelerine yönelik grupla psikolojik danışmayla aileler hem yalnız olmadıklarını hissederler hem de yaşanan güçlüklere ilişkin farklı baş etme yaklaşımlarını görme şansı elde ederler. Ailelere konuyla ilgili yayınlar önerilebilir. Konuyla ilgili çalışmalar yapan dernek ve vakıflar hakkında adres, kuruluş amaçları, bilgi verilebilir. Öğrencinin akranlarıyla iletişimini güçlendirmeye yönelik küçük grup çalışmaları ve sosyal faaliyetler düzenlenebilir. Okul içinde ve dışında sosyal faaliyetlere katılması konusunda öğrenci teşvik edilmelidir. Öğrencinin yaşadığı güçlük nedeniyle yaşaması olası olan okul başarısızlığına karşı eğitsel rehberlik yapılmalıdır. Öğrencinin yaşadığı güçlük nedeniyle yaşaması olası olan uyum problemlerine karşı kişisel sosyal rehberlik yapılmalıdır. Özellikle özel eğitim alanında çalışan psikolojik danışmanlar, öğrenme güçlüğü gösteren çocuklara yönelik eğitim, sağaltım yöntemlerini bilmelidir. Bu yöntemler aşağıda kısaca tanıtılmıştır. Daha ayrıntılı bilgi için konuyla ilgili yayınlar incelenebilir. Eğitim, sağaltım yöntemleri dört ana başlık altında toplanabilir. Algısal motor yaklaşımlar. Öğrenmenin temelinde motor beceriler olduğu varsayılır. Algısal motor eğitime, kaba ve ince motor becerileri eksikliklerine ve beden imajına ağırlık verilir. Çizginin üzerinde yürüme, zıplama ve atlama, beden bölgelerini tanıma, diğer kişinin beden hareketlerini taklit ve geometrik şekilleri kopyalama çalışılır. Duyusal bütünleyici yaklaşım. Öğrenme bozukluğu duyusal bütünlemeyi güçlendirerek ele alınır. Tüm duyuların kullanılması ve bunların anlamlı bir bütün haline getirilmesine yardımcı olur. Dil gelişimine önem veren yaklaşımlar. Dil gelişimi ve buna bağlı olarak da okuma ve yazma becerileri geliştirilmeye çalışılmaktadır. Görsel motor yaklaşımlar. Bir gelişimsel dönemdeki başarı, bir önceki dönemin başarısına bağlıdır, görüşüne dayanır. Ve denge, el-göz koordinasyonu, şekil tanıma ve görsel bellek üzerine çalışmalar yapılmaktadır. Tik bozukluğu. Tanım. Tikler, belirli kas gruplarında meydana gelen, birden ortaya çıkan, yineleyici, basma kalıp ve ritmik olmayan, motor hareket ya da ses çıkarma şeklinde görülen istem dışı hareketlerdir. Doğuştan gelen strese duyarlı kas gerginliğini hissedebilme yeteneği olarak da tanımlanmaktadır. Eklemleri çıtırdatmak, parmakları şıkırdatmak, göz kırpmak gibi pek çok şekilde ortaya çıkabilen takıntılı davranışlar genellikle önceden düşünmeden yapılır. Zamanla davranış biçiminin bir parçası olur ve gerginlik anında ya da boş kalındığında daha sık ortaya çıkar. Tiklerin görülme biçimleri. Gelip geçici tik. En az 4 haftada ortaya çıkan ancak 1 yıldan uzun sürmeyen, hemen her gün gözlenebilen, artmalar ve azalmalar gösteren basit tiklerdir. Gelip geçici tikler motor tiklere oranla daha az görülür. Oluşmasında daha çok çevresel faktörler ve stres etkilidir. Kronik motor ya da vokal tik bozukluğu. Bir yıldan uzun süre devam eden tiklerdir. Tiklerin olmadığı bir dönem 3 aydan daha azdır. Vokal tiklerle motor tikleri birbirinden ayıran özellik, vokal tiklerin burun çekme, boğaz temizleme gibi duyulabilen, motor tiklerin ise kaş kaldırma, göz kırpma, elleri oynatma gibi görülebilen tikler olmasıdır. Tourette bozukluğu. Zaman içinde artma ve azalmalar gösterir. Çok sayıda motor ve vokal tiklerle birlikte görülür. Genellikle tikler sayılamayacak kadar sıktır. Ortalama başlama yaşı 7-10'dur. Görülme oranı %0,05, 0,01 olarak bulunmuştur. Oluşmasında genetik, nörobiyolojik ve çevresel etkenler etkilidir. Başka türlü adlandırılamayan tik bozukluğu. Bu kategori, özgül bir tik bozukluğunun tanı ölçütlerini karşılamayan tiklerle giden bozukluklar içindir. Örnekleri arasında 4 haftadan kısa süren ya da 18 yaşından sonra başlayan tikler vardır. Özellikler. Tiklere 3-4 yaşlarından önce genellikle rastlanmaz. Ancak nadiren 15 aylık erken bir dönemde de görülebilir. En fazla görüldüğü zamanlar 6-7 yaşlar ve ilk ergenlik 11-13 yaş dönemidir. Toplumda görülme oranı %1-2'dir. Genellikle erkek çocuklarında daha fazla görülür. Erkek kız oranı 2 bölü 1'dir. Tik bozuklukları her yaşta görülebilmekle birlikte 7-11 yaşları arasında başlama sıktır. Sosyal ve ekonomik durumdan bağımsızdır. Tikle birlikte sıkça rastlanan belirtiler dikkat ve öğrenme sorunlarıdır. Karşı konulmaz bir davranış olarak yaşanır. Fakat çocuk bir işe, etkinliğe kendini verdiğinde azalır ya da yok olur. Aile bireylerinden birinde varsa görülme olasılığı artar. Bazı tikler oldukça karmaşıktır. Birçok bölümden oluşur. Kompleks tikler. Yüzde görülen bazı mimikler, üstünü başını düzeltme veya aynı sözleri tekrarlama bu tür tiklerdir. Tikler boyunda ve gövdede görülebilir. Ama en çok görülenleri göz kırpma, burun kıvırma, dudak oynatma, kaşları kaldırma gibi yüz tikleridir. Boğaz temizleme, burun çekme ve öksürük şeklinde de olabilir. Vokal tikler. Bir çocukta birden fazla tik görülebilir. Bazen biri biter, diğeri başlar. Sıklığı ve şiddeti değişebilir. Örneğin yorgunlukla ya da stresle artabilir. Kurtulmak, son vermek kolay gibi görülse de o kadar kolay değildir. Tikleri kontrol etmek bir anlamda hapşırmayı kontrol etmeye benzetilebilir. Uyku esnasında görülmez. Huzursuz, engellenme eşiği düşük, çabuk öfkelenen, yerinde durmakta zorlanan ve dikkat eksikliği olan çocuklarda daha çok görülür. Geçici bir süre istemli olarak engellenebilir olduğu için klinik değerlendirme sırasında görülmeyebilir. Eğer çocuk gözlem sırasında tikleri bastırıyor veya istemli hareketler gösteriyorsa, çocuğu doğal ortamında da gözlemek yararlı olur. Örneğin televizyon izlerken ya da oyun oynarken. Kişinin benlik saygısında düşmeye, aile ve sosyal yaşamda sorunlar yaşamasına yol açabilmektedir. Tikleri olan çocukların bir kısmı öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk gibi sorunları da olan çocuklardır. Bu sorunlardan herhangi biri genellikle tiklerden daha zararlı olur ve tiklerin ortadan kaldırılmasını zorlaştırabilir. Tikler çocuğun dışlanmasına ya da alay konusu olmasına neden olabilir. Her iki durumda da çocukta büyük stres oluşturur ve çocuğun özgüvenini tehdit eder. Çoğu çocuk tikleri en şiddetli biçimde akşamüstleri yorgun olduklarında ya da bütün gün tikleri bastırdıkları için okuldan eve gelir gelmez yaşar. Bazı çocuklar ise sabah uyandıklarında yaşarlar. Hareket, konuşma ve düşünmeyi engellediği için tikler çocuğun günlük yaşantısında zorluklarla karşılaşmasına yol açabilir. Örneğin tiklerini bastırmaya konsantre olmuş bir çocuk öğretmeninin verdiği ev ödevini duymayabilir. Bazen motor tikler çocuğun ince motor becerileri ile çakışabilir ve yazı yazmasını zorlaştırabilir. Konuşmanın akıcılığını engelleyerek çocuğun net konuşamamasına ve çocuğun sınıf içi konuşmalara katılamamasına yol açabilir. Ayrım sonu, sayfa 253.